Ayrım 7.
Ama aileye gelince onu kutsal ve doğal ilan ederek iktisadi temelini gizlemek için hem tabiat ana hem de ilahi kudret imdada yetiştirilir. Gerçekte kapitalist hakim sınıf için kutsal olan tek şey her şeye kadir dolar ve özel mülkiyet haklarıdır. Bu koşullarda insanların sevgiye ister cinsel ister ebeveynce duyduğu ihtiyaç, temelinde sevgi değil, ekonomik kaygılar bulunan bir kurum tarafından karşılanmak şöyle dursun, tersine eğri büğrü edilip ket vurulmuştur. Bu da bizi ikinci soruya getirir. Kadınlar nasıl aşağılanmış ve ihtiyaçları bu kurum tarafından nasıl alt üst edilmiştir? Bugün kadınların kurtuluşu hareketindeki kadınların en önde gelen taleplerinden birinin kendi vücutlarını denetleme hakkı olması kayda değer bir husustur. Şu anda bu talebe ilişkin olarak kadınlar en çok üreme işlevleri ve kürtaj hakkı konularında seslerini yükseltmektedirler. Ama kadınların kendi kaderlerini bu biçimde tayin etme haklarının başka yanları da vardır. Entelektüel ve kültürel yaşamda beyinlerini ve yeteneklerini sınırsız olarak geliştirme hakkı ve de doyurucu cinsel ve sevgi ilişkileri geliştirme hakkı. Bütün bu insani yani toplumsal, cinsel ve entelektüel ihtiyaçlar evlilik ve aile sistemimiz yoluyla kadınlara dayatılan sığ yaşamlar tarafından kötürüm edilmiş ve kavruk bırakılmıştır. Bu yoksullaştırmanın çapı sınıflar öncesi toplumda kadınların sürdüğü toplumsal yaşam ve özgür cinsel ilişkiler ile sınıflı toplumda onları kıskaçları arasına alan katı sınırlamalar ile karşılaştırıldığında daha iyi ölçülebilir. İşlerin ortak görüldüğü bir üretim tarzı üzerinde yükselen ilkel toplumda kadınlar, üretimde ve kültür alanında önderler olarak üstünlük gösterdiler. Kadınlar kabile işlerinde son derece yüksek bir konuma sahiptiler. Ne entelektüel yetenekleri ne de cinsel özgürlükleri erkekler tarafından kısıtlanmıyordu. Cinsel eşitlik de dahil olmak üzere herkesin eşit haklara sahip olduğu böyle bir toplumda yasal evlilik için hiçbir işlevsel ihtiyaç yoktu. Bunun yerine düpedüz eşlerin birlikte yaşaması ya da Morgan ve Engels'in deyimiyle eş ailesi vardı. Kadınlar da erkekler gibi sevgi ilişkilerinde özgür seçim hakkı kullanıyorlardı ve eşlerin birlikteliği taraflardan her birinin arzularına uyduğu sürece devam ediyordu. Ayrılmalar ne kadının ne de çocukların refahına zarar getirmiyordu. Çünkü onların bakımı bir aile ekonomisi sistemince değil, içinde yaşadıkları toplulukça sağlanıyordu. Kısacası kadının bir dayanak olarak kocaya ihtiyacı yoktu. Kendisi de topluluğun üretici bir üyesi olarak iktisadi bakımdan bağımsızdı. Bu da kadınlara erkekler gibi cinsel ilişkilerde kendi şahsi eğilimlerine göre hareket etme özgürlüğü veriyordu. Kadının ömür boyu bir kocayla kalma seçeneği vardı. Ancak ona bunu yaptıracak hiçbir yasal, ahlaki ve iktisadi zorunluluk yoktu. Bu özgürlük sınıflı toplumun özel mülkiyetin ve tek eşli evliliğin çıkışıyla birlikte yok oldu. Kadınlar topluluktaki üretici rollerinden yoksun bırakılıp iktisadi bağımsızlıklarını yitirince bir geçim aracı olarak evliliğe bağımlı hale geldiler. İşte bundan sonradır ki evlilik kadının hayatında birinci dereceden iş haline geldi. Mülk sahibi sınıflar içinde evliliğe herhangi bir ticari alışveriş gibi bakılıyor ve evlilik böyle ele alınıyordu. Kadının babası kızıyla evlenen adama mülk veriyor, buna da kızın çeyizi, drahoması deniyordu. Brit Fault der ki, Atinalılar kızları ile evlenmelerini özendirmek için erkeklere drahoma teklif ediyorlardı ve Yunan evlilik alışverişinin tümü bu drahoma etrafında dönüyordu. Brit Fault çeyizin evlilik kurumunun hukuki gelişmesinin de ekseni olduğunu belirtir. Çeyizin yanı sıra kadın kocasının bir malı haline dönüşürdü. Kadın vücudunu ve beynini, rahmini ve ev içi hizmetlerini kocasının emrine sunmak zorunda idi. Bu evlilik alışverişi içinde kadın ceza olarak kendi bedeni ve de aklı, üzerindeki denetimini kaybediyordu. Çünkü kendisi artık bedenen ve ruhen, onun adına bütün önemli kararları veren, onu ve soyunu denetim altına alan kocasının özel mülkü haline gelmişti. Evlilik bağının kuruluşunda mevcut olan bu özellikler, bu kurumun dibinde yatan ve kadının aşağılanması sonucunu doğuran iktisadi köleliği en çıplak biçimde göstermektedir. Engels'in işaret ettiği gibi antik Yunan'da kadın hayat boyu kocasına hizmet etmek üzere yine kocasına ait evin haremlik bölümüne kapatılıp başına muhafızlar dikilen bir köle haline gelmişti. Bu düzenlemede kadının rahmi çok değerliyken beyninin hiçbir değeri yoktu. Sınıflı toplumun tarihinin gösterdiği gibi kadınların akıllarının ve yeteneklerinin gelişmesine yok denecek kadar az fırsat veriliyordu. Bir hanenin duvarları arasında ev işinin boğucu çemberiyle sınırlandığında kadının zekası yetersiz bir gelişme gösterdi. Kadın cinsi kültürel olarak kötürümleşti. Kadınlar bir cins olarak sömürge ülke halklarının emperyalist egemenlik altında yaşamış oldukları şeyleri yaşadılar. Kadınlar kendi kaderleri üzerindeki denetimi yitirdiklerinde uğradıkları kayıplar yalnız bunlar değildi. Aynı zamanda doyurucu bir cinsel ve aşk yaşamından da yoksun bırakılmışlardı. Engels'in işaret ettiği gibi tek eşlilik başından beri yalnızca kadınlar için tek eşlilikti. Tek eşliliğin katı kuralınca kadın cinsel ilişkilerini yalnızca kocasıyla sınırlamalıydı. Ama kadınlar başka erkeklerle birleşmekten alıkonulur ve herhangi bir sadakatsizlikten ötürü ciddi bir biçimde cezalandırılırken, başka kadınlarla serbestçe ilişkiye giren kocalar için hiç de böylesi kısıtlamalar yoktu. Erkeklerin gözünde kadınlar ayrı kategorilere ayrılmış haldeydiler ve içlerinde en az arzu edilen kategori karılar oluyordu. Yunan'da bu kategorilerin en cazip olanı heteraylar, evliliği hakir gören kadınlardı. Bunlardan bir kısmı sanatsal ve entelektüel yetenekleriyle ün kazanmışlardı. Bunlardan sonra aynı zamanda cinsel olarak da yaklaşılabilen cariyeler geliyordu ve son kertede de karıları. Dolayısıyla yasal olarak önce karı gelirken kocayla entelektüel ya da cinsel birlikteliği yaşamakta en son gelen oluyordu. Yunanlı siyasi hatip Demosthenes durumu şöyle özetliyordu. Bize haz veren heteraylarımız, bedenlerimizin günlük ihtiyaçları için cariyelerimiz, meşru çocuklara sahip olmamız ve sadık ev hizmetlerimiz için de karılarımız var. The mothers, analar. Bu koşullarda bir erkekle hiçbir ilginçliği olmayan, evine bağlı karısı arasındaki cinsel ilişkiler en aza indirgenmiş oluyordu. Engels'in ifadesiyle, bu ilişkiler erkekler için bir yük, yalnızca yerine getirilmesi gereken bir vazife gibi geliyordu. Kadınların ihmal edilmesinin bu denli yaygın olduğu Atina'da, yasanın yalnızca evliliği değil, aynı zamanda evlilik yükümlülükleri denen yükümlülüklerin, asgarisini yerine getirmeyi erkek için zorunlu kılması hiç de şaşırtıcı değildir. Dolayısıyla evliliğin cinsel aşk ve birliktelik gibi normal insani ihtiyaçları daha da açmak için, hele kadınlar açısından hiç değil, ortaya çıkmadığı açıktır. Evlilik açıkça ve kasıtlı olarak özel mülkiyet sahibi erkeklerin çıkarlarına hizmet etmek için kurulmuştur. Ve bir mülkiyet kurumu olarak bu aşikar işlevlerini sınıflı toplumun bir sonraki aşamasında, Orta Çağ'da da sürdürmüştür. Feodalizm döneminde lordlar ve soylular kendi aralarında arazi anlaşmaları yapıyorlardı. Burada toprakla birlikte kadın da anlaşmanın evliliğe ilişkin kısmı olarak erkeğe gidiyordu. Bu evlilikler çoğun karı olacak kimse daha çocukken anlaşma altına alınıyordu. İşte Will Durant tarafından verilen bir örnek. Grace de Salebay 4 yaşındayken kendisinin zengin malikanesini koruyabilecek bir soyluyla evlendirilmişti. Bu soylu şu anda ölmüş bulunuyor. 6 yaşında olan Salebay da başka bir lordla evlendirildi. 11 yaşındayken de bir üçüncüyle. Burada özel mülkiyet hakları aşk isteklerine baskındı ve evlilikte mali bir olaydı. The Age of Faith, sadakat çağı. Tabii ki feodal dönemde romantik aşk ilişkileri de boy gösteriyordu ama bunlar bariz bir biçimde evlilik bağının dışındaydı. Lordların karıları bile yasak aşk ilişkilerinin hazzını yaşıyorlar ve her ne kadar durumun belirli bir şekilde gizlenmesi ve dikkatli davranılması beklense de, gizlilik genellikle içi boş bir formalite olmaktan öteye gitmiyordu. Kısacası evliliğin aşkla hiçbir ilgisi olmadığı gerçeğini gizlemek için çok az çaba gösteriliyordu ve hatta şövalyelik yasasında aşkı evlilikle birleştirmek bayağılık sayılıyordu. Aşk ile evliliğin kaynaşması, kapitalizmin temelindeki özgür anlaşma ilişkileri ve ücretli işçilerden oluşan proleter sınıfın gelişimi ile birlikte oldu. Bu aşk ve evliliğin bir araya gelişinin ezici başarı olduğu anlamına gelmez. Çünkü aşk birçok zıt etkenle mücadele etmek zorundaydı. Mülkiyeti az olan, hatta hiç olmayan çalışan insanlar için karşılıklı çekim ve aşkın, normalde evliliğin temeli olması kesinlikle doğrudur. Ancak masallardakinin aksine evlendikten sonra çiftlerin ömür boyu mutlu yaşadıkları doğru değildir. İstatistiklere göre çalışan yığınların evlilikleri de orta sınıf ve zenginlerinki kadar hızla hırpalanmakta ve sarsılmaktadır. Demek ki bir kez daha ifade edersek, doyurucu ve kalıcı cinsel ilişki ve aşk ilişkisine, aile ekonomisi sistemi yoluyla çalışanların sömürülmesine dayalı bir kurumun hayrı yoktur. Bu kadınlar için özellikle böyledir. Eğer bir kadının hayatta ev kadını olmaktan başka çok az seçeneği varsa, iyi bir hami terimi, koca terimiyle aynı anlama gelmektedir. Bugün çok sayıda evli kadın ev dışında çalıştığı halde temel ev işleri ve sorumlulukları hala onların sırtındadır. İki kat ezilen cinstir kadınlar. İşte işverenleri tarafından sömürülen, evde aile hizmeti yoluyla ezilen. Burada ikinci sorunumuzun yani insani ihtiyaçlara nasıl ve neden ket vurulduğu ve kadınların bu kurum tarafından nasıl ve neden aşağılandığı sorusunun cevabı bulunmaktadır. Varlıklı hakim sınıf tarafından kendi çıkarlarına hizmet etmek üzere yaratıldığından, bu kurum başından beri insani ihtiyaçları, hele kadınların ve işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olmaktan uzaktır. Bu kurum sömürüye dayalı bir sınıflı toplumun yarattığı bir sömürü aracıdır. Bununla birlikte kadınların hem birer kadın hem de çalışan olarak çifte ezilmesi gerçeğidir ki, günümüzde kadınların kurtuluşu hareketine yeni bir can ve kudret vermiştir. Daha kesin bir ifadeyle çok sayıda kadının birer çalışan kadına dönüşmesi, bu baskıcı düzene meydan okumalarını sağlayacak araçları getirmiş ve onları bu yolda teşvik etmiştir. Çünkü giderek artan sayıda kadının ücretliler olarak sanayiye, bürolara ve meslek dallarına akın etmesiyle, 20. yüzyıl kadınlarının yaşamına 19. yüzyıl kadınlarının çoğunun sahip olmadığı yeni bir şey geldi, iktisadi bağımsızlık. Aslında kadınlara genelde erkeklerden düşük ücretle, daha az ve daha süfli işler verile gelmiştir. Gene de kadınların toplumsal ekonomiye bu girişleri, kurtuluşlarına giden yolda yukarı tırmanmaları için gerekli başlangıç noktasını oluşturdu. Böylece kadınlar yalıtılmış ev ve aile yaşamına sefil bir bağımlı kimse olarak, tam gün gömülme dışında bir başka seçenek kazandılar. Başka kadınlarla ve de erkeklerle tanışıp birlikte çalışabilir ve gerek ev dışındaki çalışma koşulları, gerekse aile yaşamı bakımından ortak özlemleri ve ortak sorunları olduğunu keşfedebilirlerdi. Dolayısıyla kadınların daha geniş bir çalışma arenasına akın etmesi, aynı zamanda kadınların toplumsal ve entelektüel durgunluk içindeki bir yaşamın giderek dışına çıkmaları demekti. Aralarında yalnızca bekarlar değil, evli ve çocuklular da bulunan çalışan kadın sayısı, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren artış göstermiştir. Çalışmaları tam gün, yarım gün ya da yaşamlarının yalnızca bir bölümünü kapsayacak biçimdedir. Bütün bu kategorileri hesaba katarsak, Çalışma Bakanlığı'nın son zamanlardaki bir raporuna göre, bugün Amerikan kadınlarının %90'ı hayatlarının bir döneminde çalışacaklardır. Bu rakam M.V.J. Rantri'nin Ocak 1970'te Monthly Review'da çıkan Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği Üzerine Birkaç Söz Daha adlı makalelerinde verilmektedir. Sonuç olarak yazarlar şunu belirtmektedirler. Ailenin yaşam standardını koruma ve çoğu durumda da yoksul düşmeme, şimdi esas olarak yalnızca bir değil iki gelir sahibinin var olmasına bağlı. Bu geri döndürülemez bir süreçtir. Kadının ücretli emeğe katılımı artık geçici olarak görülemez. Kadının yeniden evine dönebileceği zamanlar geride kalmıştır. Bu gerçekler kadınların kurtuluşu hareketinin taleplerine hız ve biçim vermektedir. Bunlar bir cins olarak kadınlara kapitalist toplumun yönelttiği eşitsizlikler, ayrımlar ve aşağılamalara kadınların sessiz ve çaresiz bir biçimde boyun eğecekleri zamanların artık geçmişte kaldığının işaretidir. İçlerinde en militan olanlar, binlerce yıldır özel mülkiyetin çıkarlarına teslim etmek zorunda kaldıkları kendi vücutları, kafaları ve yaşamlarını yeniden denetleyebilir hale gelmek için verilen mücadelede şimdi saldırıya geçmektedirler. İnancım odur ki bu da cinsimizin başka tabakalarında da yaygınlaşmaya devam edecek geri döndürülemez bir süreçtir. Bu da bizi son soruya getiriyor. Aile kurumunun önündeki olasılıklar nelerdir? Ve kadınların kendi kaderleri üzerinde yeniden denetim kazanmaları için ne yapılmalıdır? Burada şu husus dikkati çekmektedir. Kurtuluş hareketi içinde yer alan ve aile düzeninin yeniden yapılandırılmasını düşünen kadınların hemen tümü, bu görevin toplumun kendisini yeniden yapılandırılmasına bütünüyle bağlı olduğunun farkındadırlar. Aynı zamanda sırf kurtuluşları için nihai zaferi getirecek olan toplumsal devrimi de beklememektedirler. Aksine onlar bu amaç uğruna baştakilere devamlı baskı yapmaktadırlar. Şimdiden cinsiyet, evlilik ve aile alanlarında bazı önemli değişiklikler meydana gelmiş bulunmaktadır. Örneğin bugün kadınların en önde gelen taleplerinden biri olan kürtaj talebini ele alalım. Bu mücadelenin bir yanı, kadınların tamamen zararsız ve etkin bir hap ya da başka bir doğum kontrol aracı bulunana ve bütün kadınlar bunu edinebilene kadar istenmeyen hamilelikleri sona erdirme hakkına sahip olmaları gerektiğini söylemeleridir. Bu talebin karşılığı olarak bazı kayda değer yasal başarılar daha şimdiden kazanılmıştır ve öyle görülmektedir ki bu başarıların devamı gelecektir. Ama bu mücadelenin daha derin başka bir yanı daha vardır. Kadınlar kendi yeniden üreme süreçleri üzerinde denetim kurmak isterken bu erkek egemenliğindeki topluma doğrudan meydan okumaktadırlar. Kadınların kendi vücutlarının denetimini yeniden kazanmak için başlattıkları tek saldırı değildir bu. Son verilen evliliklerin oransal olarak giderek artması, kadınların evlilik kurallarını bir yana iterek kendi cinsel hayatlarını denetler hale gelmelerine işaret etmektedir. Kimi zaman kullanılan bir deyimle bu cinsel devrim az çok gizli bir şekilde gelişiyordu. Şimdi ise kadınların kurtuluşu hareketiyle tamamen su yüzüne çıkmıştır. Bugünün kadını erkeğe cinsel özgürlük veren ve bunu kadına tanımayan ikiyüzlü çifte standardı küçük görmekte ve reddetmektedir. Bu cinsel çıkış toplumumuzun hemen tüm kesimlerini kaplamış bulunmaktadır. Evlilik öncesi, evlilik dışı ve evliliğin yanı sıra seks artık o kadar yaygındır ki, eleştirmen ve yorumcu Maria Mans bir televizyon eğitim programında gayet yerinde olarak şu gözlemde bulunmuştur. Toplumumuzda evlilik paçavra haline gelmiştir. Bu cinsimizin medeni hakları için savaşan ancak kadın cinselliği konusunda tutucu kalan 19. yüzyıl ileri kadınlarının bile tavır ve bakışlarından çarpıcı bir kopuş olmaktadır. Onların çoğu hala püritens, sofular bir ahlakı destekliyor ve nikah bağı dışındaki aşkı şehvet olarak tanımlayıp ahlak dışı ve günah olarak damgalıyorlardı. Ancak bugün durum değişmiştir. Kadınların kurtuluşu hareketindeki kadınlar şimdi yalnızca kendi vücutlarını ve kafalarını denetleme mücadelesi vermekle kalmıyor. Tümüyle yeni cinsel ve toplumsal ahlak standartları istiyorlar. Onları evlilik kurumuna zincirle bağlı tutmak için cinsel ihtiyaçları konusunda dayatılan gizlilik, utanç ve suçluluğu reddetmektedirler. Bir kadının dile getirdiği gibi, insanlar birbirlerine yasal düzenlemelerle değil sevgiyle bağlanmalıdır. Benzer bir tavırla kadınlar çeşitli tüketim mallarını satmak için tasarlanmış, ilan ve reklamlarda kadınların cinsel olarak aşağılanmasına karşı da mücadele bayrağı açmışlardır. Mallarını satmak için ellerindeki tüm pornografik araçları kullanarak kadın cinsini sömüren ve küçük düşüren madrabazları teşhir etmektedirler. Kapitalist toplumun ikiyüzlü ahlakını teşhir etmek için kadınların açtığı kampanyanın bir başka yanıdır bu. Daha başka bir yanı da kadınların istediği cinsel özgürlüğü sırf kendi erkekçe bencilliklerini tatmin etmek için kullanmaya çalışan erkekleri reddetmeleridir. Hatta bununla da kalmamaktadır. Kurtuluş hareketi içindeki kadınların yeni toplumsal ve cinsel normlara yönelişleri aile ahlakı alanını da kapsamaktadır. Yıllardır kadınlara söylenen ve çoğu kadının inandığı, aşkın en yüce ifadesinin ve en doyurucu insan ilişkilerinin aile birlikteliğinde ve sevgisinde bulunduğudur. Şimdi çok sayıda kadın bunun da gerçekliğin çarpıtılması olduğunu keşfetmektedirler. Gösteriş için tüketim, kıyasıya rekabet, sınıf ve ırk ayrımları ve bu koşulların beslediği çok yönlü yabancılaşmalarla dolu bir toplumda aile sevgisi tahribata uğramış ve sakatlanmıştır. Yeni bir aile ahlakı arayışı içinde olan kadınların kendileri bugün bu kurumdaki arızanın ne olduğunu dile getirmektedirler. Ticarileşmiş toplumumuzda, özellikle orta sınıf evlerinde, sevgi ebeveynlerin çocuklarına aldıkları şeylerin sayısı ve onlara özel ayrıcalıklar vermek ve bolluk içinde yetiştirmek için yaptıkları şeylerle ölçülmektedir. Bu da kendi payına çocukları ebeveynlerin özel mülkleri haline getirmekte, tıpkı başka mülkiyet biçimlerinde olduğu gibi onları ebeveynlerin denetimi altına sokmaktadır. Yani şu ifadeyle, sevgi yeniden tanımlanmak için haykıran bir sözcüktür. O sevgi, denetim için kullanılan bir silahtır. O bir kimsenin ben, ego ve güvenlik ihtiyaçlarını tatmin etmek için bir başkasını bir nesneye dönüştürmesidir. İnsanlar birbirlerinin yaşamında bir tür ince işlenmiş, pahalı mobilyalar haline gelmektedirler. Carol Hanisch ve Elizabeth Shatterland Martinez, The Millions, 26 Aralık 1969. Benzer bir noktaya da Baltimore'da yayınlanan Woman, A Journal of Liberation, Kadınlar Bir Kurtuluş Dergisi adlı o harika teorik dergideki yazısında Linda Gordon değinmektedir. Gordon şöyle yazıyor: "Gerçekten de ebeveynlerin sevgisi sorunuyla ebeveynlerin mülkiyetini çoğun birbirine karıştırmamız gerçeği, bize kapitalist toplumumuzda bizzat sevginin ne denli metalaştığını hatırlatmaktadır sadece. Sevgi mülk edinme değildir. İnsanların mülkiyet konusu olması köleliktir." İçinde uyumdan çok kavga ve husumetin hüküm sürdüğü sığ, kendi içine kapalı, küskün, çekirdek aile, en iyi ya da en gelişkin insan ilişkisi biçimi olmaktan uzaktır. Kardeş çekişmeleri denilen ve kimilerinin aslında genlerimizde taşıdığımıza bizleri inandırmaya çalıştığı bu çekişmeler, kapitalist toplumda yaygın olan rekabetin, korkunun, güvensizliğin ve kıskançlığın aile birimi içindeki yansımalarıdır sadece. Aile bireylerini birbirine yabancılaştıran etkenler, aynı zamanda aileleri birbirinden koparan ve onları ortak düşmanlarını tanımaktan, ona karşı harekete geçmekten alıkoyan etkenlerdir. Bununla birlikte olası bütün kurumlar içinde en iyisi olarak bunca zamandır yüceltilen aile biriminin bütün bu gerici özelliklerini ortaya çıkarmak ve bunları kadın kitlelerine anlatmak zaman alacaktır. Kurtuluş hareketi içinde siyah kadınların ve üçüncü dünya kadınlarının karşılaştıkları zorluklar beyaz kadınlarınkinden çok daha karmaşıktır. SNCC'nin Siyah Kadınlar Kurtuluş Komitesi'nin ulusal koordinatörü Francis Beale, bu toplumda hem siyah hem kadın olmanın ne anlama geldiğinin mükemmel bir çözümlemesini Tony Kate tarafından derlenen The Black Woman, Siyah Kadın adlı antolojide yeniden basımı yapılan makalesinde ortaya koymaktadır. New York Genç Sosyalistler Birliği ve Siyah Kadınlar Birliği'nden Maxine Williams da The Millions dergisinde 3 Temmuz 1970 Siyah Kadınlar ve Kurtuluş Mücadelesi konusunda aydınlatıcı bir çözümleme vermektedir. Bütün bunlar ne anlama gelmektedir? Yeniden dirilen kurtuluş hareketinin ardındaki temel itki, kadınların kendi yaşamları ve kaderlerini yeniden denetleyebilmesidir. Bunu sağlamak için bir yandan çalışan kadınlar olarak kendi hakları için iş ve ücret bakımından erkeklerle tam eşitlik ve mücadeleyi sürdürmek zorundadırlar. Öte yandan birer kadın olarak da